Ayrım 40.
8. bölüm. Misyonerlik faaliyetleri ve günümüzde diyalog çalışmaları. A. Misyonerlik faaliyetleri. 1. Misyon, misyoner, misyonerlik. Misyon ve misyoner kelimeleri Latince missio kelimesinden türemiştir. İngilizce'de ve Fransızca'da misyon ve misyoner şeklinde kullanılmıştır. Misyon kelimesi sözlükte görev, yetki, vekalet, bir kimseye bir işi yapması için verilen özel vazife anlamına gelir. Dolayısıyla misyoner yetkili, görevli kimse. Hristiyanlığı yaymayı vazife edinmiş, kendisini bir fikrin yayılmasına adamış kimse demektir. Bu görev ve yetki diplomatik olabildiği gibi dini de olabilmektedir. Dini faaliyet ve propaganda için kendisine özel bir görev verilen din adamı, rahip ve rahibe, misyoner olarak adlandırılmaktadır. Bu kelime bugün genellikle kiliselerin Hristiyanlığı Hristiyan olmayan ülkelerde yaymak gayesiyle oluşturdukları kuruluşlar ve bu kuruluşlarda faaliyet gösteren kimseler için kullanılmaktadır. Bu gaye ile kurulan kuruluşlara misyon, bu misyonlarda vazife yapanlara misyoner, bu faaliyete de misyonerlik denilmektedir. Misyon, misyoner ve misyonerlik kelimeleri özel olarak Hristiyanlığa, genel olarak da diğer evrensel dinlere şamil bulunmaktadır. Böylece kendi dini inanç ve kanaatlerini bir ülkede yaymaya çalışan herkese misyoner denilmektedir. Misyonerler başka dinde, başka inanç ve düşüncede olan insanları mensubu bulundukları dine kazanmayı gaye edinirler. Misyoner kuruluşları bu işi organize eden, misyoner yetiştiren odaklar olarak çalışır. Bir din bilimi olan dinler tarihi alanında çalışan bazı dinler tarihçileri misyonerliği genel anlamda kullanırlar. Bu münasebetle dinleri misyonerliğe yer verip vermemelerine göre de tasnif ederler. Misyonerli dinler belli sınırlara bağlı olmayan, mesajını her tarafa, herkese yaymaya çalışan dinlerdir. Belli bir bölgeye, belli bir gruba bağlı olan, başkalarına aktarılmayan dinler de misyonersiz dinlerdir. Bu ölçüye göre Hristiyanlık, İslam, Budizm misyonerli, geri kalan dinler de misyonersiz dinler olarak görülür. Misyonerlik özel olarak Hristiyanlığa şamil kılınmasına rağmen genelde diğer bazı din, inanç, fikir, tarikat ve grupların başvurduğu bir yayılma metodudur. Çünkü doğru kabul ettiği inanç, düşünce, fikir ve kanaatini yaymak, mensuplarını çoğaltmak isteyen her teşkilat misyonerliğe başvurur. Bu yayılmak, taraftar kazanmak isteyen hemen hemen her dini, fikri kuruluşta temel esaslardandır. 2. Misyonerlerin gayesi. Yeryüzünde bazı fikir, düşünce ve din inanç sahipleri onların yayılmasını istemez. Bunların başında sır dinleri mensupları gelir. Bazıları da yayılmak, çoğalmak isterler. Bunlar yegane doğrunun kendisininki ve tek kurtuluşunda onda olduğu inanç ve gayesine sahiptir. Bunun için herkesin aynı inançlara sahip olup saadete ermesi hedeflenir. Ancak bunların bir kısmı kendi din ve inançlarından kuvvetli bir diğeri karşısında kendi mensuplarının onu benimseyip ayrılmaması için faaliyette bulunma gereği duyarlar. Bu arada başka din, inanç ve fikir mensubu insanları da kendisininkine katmaya çalışırlar. Bunda başarılı olmasa da en azından rakip dinin mensuplarının zihnini karıştırmaya veya kendi mensuplarını birlik içinde tutmaya çalışırlar. Tarihte sahip olduğu fikir, inanç, din veya mezhebi hakim kılma veya yayma gayesiyle çeşitli mücadele ve savaşlara şahit olmaktayız. Bugün de ideolojisini veya inancını dünyaya hakim kılma mücadele ve savaşı devam etmektedir. Bunların yanında dünyanın birçok bölgesinde yoğun faaliyet gösteren misyoner teşkilatları vardır. Hristiyan misyonerlerinin gayesi yeni Hristiyanlar kazanmak, en azından kendi mensuplarını birlik içinde ayakta tutabilmek. Batı emperyalizminin nüfuz alanını genişletmek olarak görülmekte ve anlaşılmaktadır. Roma Katolikliği Avrupa'ya hakim olduktan sonra dünyanın her tarafında yaşayan insanları Hristiyanlaştırmaya çalışmıştır. Bu arzusuna ulaşmak için önce kılıç yolunu denemiş ve böylece Haçlı seferleri başlamıştır. Bu seferler öncelikle İslam dünyasına yönelmişti. Bu sırada dünyaya hakim olma gayesindeki Hristiyanlığı durdurabilecek tek din İslam, tek kuvvet Müslümanlardı. İslam günden güne ilerlemekte, mensuplarının sayısı da artmaktaydı. Ancak Hristiyan dünyası Müslümanların ilerlemesini kılıç zoruyla durdurmayı başaramadı. Çünkü Müslümanlar Türklerle güç kazanmış ve Türkler İslam'ı dünyaya yaymaya cehd etmişlerdi. Türkler 17. yüzyılın ortalarına doğru Avrupa'nın merkezine kadar ilerlemişlerdi. Müslüman Türklerin başarısı Hristiyan kilisesinin başarısını iflas ettirmiştir. İstanbul alınmış, İslam'ın gayesi, hoşgörüsü ve akla uygunluğu insanları büyülemiştir. Bu durumda Hristiyanlara ve Hristiyan dünyasına çeşitli yollarla İslami yayılmayı durdurmak kalmıştır. Bunun için çeşitli toplantılar yapılmış, çeşitli teklifler görüşülmüştür. Takip edilecek birçok yol üzerinde durulmuştur. Bunlardan biri de misyonerliktir. Misyonerlik faaliyetinin ana gayesi, yeni propaganda metotlarıyla Hristiyanlığı yaymak, mensuplarını artırmak ve bu arada Müslüman olanları Hristiyanlığa kazanmaktır. Hristiyanlığa kazanamadıkları takdirde onları kendi dinlerinden soğutmak hedeflenmiştir. Bunun için gizli çalışma metotları geliştirilmiş, insanlara ve yaşadıkları yerlerin özelliklerine göre taktikler bulunmuştur. Kongrelerin birinde İslam dünyasındaki tasavvuf ve tarikat anlayışı, bu anlayışlara olan bağlılık üzerinde durulmuş ve tartışılmış. Şeyhleri veya ileri gelen müritleri kandırmak, kendilerine alet etmek, onları yanıltmak ve bu gayeye ulaşabilmek için de eleman yetiştirip bu teşkilatlara sokmak suretiyle Müslümanları ikna edebilecekleri kararına varıldığı belirtilmektedir. Çünkü açık düşmanlık aynı ile mukabeleyi gerektirmektedir. Bu konuda en tesirli silah ondan gözükerek sinsice yapılanıdır. Tarihte en tesirli propaganda yolu bu olmuştur. 3. Misyonerliğin tarihçesi. Dünyada mevcut dinlerden bazıları yayılma gayesi gütmez. Bunlardan bir kısmı yukarıda temas edildiği gibi sır dinleri şeklinde olup hususiyetlerinin başkaları tarafından öğrenilmesini istemez. Bir kısmı da Yahudilik gibi evrensel çerçeveden çıkıp belli bir kavme hasredilmiştir. Bunun için başkasının o dine girmesi mümkün değildir. Onun için bu din yayılmak, tanınmak ve benimsenmek arzusu taşımaz. Bir kısmı ise millet, kabile veya ilkel kabile dinleri şeklindedir, millidir. Öte yandan bazı dinlerde de eski Avrupa, Mezopotamya ve Ön Asya, tanrı alışverişi vardır. Bu dinlerde diğerlerinin tersine zorla kabul ettirme yoktur. Bir kabile veya millet temasa geldiği veya fethettiği kabile veya milletin tanrılarını kendi isteğiyle benimser, alır ve kendi tanrıları arasına katar. İslam'a göre Allah tarafından gönderilen elçiler belirli bir topluluğa gönderilmiş gibi görünmesine rağmen onların davet metotları ve getirdikleri hükümlerde umumilik vardır. Elçiler insanların Allah'ı bilmelerini, hak yolda yürümelerini ve saadeti elde etmelerini gaye edinmişlerdir. Çünkü hedef insanların bir arada barış içinde yaşamaları ve kurtulmalarıdır. Mücadelede, tebliğde yakından uzağa doğru gitme esastır. Hazreti Muhammed de Kur'an'ın metoduna göre tebliğini yakından uzağa doğru yapmaya çalışmıştır. Aşağı yukarı ilahi dinlerde bu ortak niteliktir. İslam'dan önceki dinlerden Yahudilik'e ve Hristiyanlığa geçmeden bazı dinlerin misyonerlik konusundaki tutumlarına göz atmakta fayda vardır. Bunlardan milattan önce 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan Budizm, misyonerliğe yer verip doğduğu yerin sınırlarından taşarak Çin, Kore, Japonya, Güney ve Güneydoğu Asya'ya yayılmıştır. Bugün de Budizmin felsefesinin çeşitli ülkelere yayıldığına ve faaliyetlerini çeşitli yerlerde gösterdiğine şahit olmaktayız. Yine milattan sonra 3. yüzyılda Maniheizm bütün insanlara hitap etmek iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Sinkretik, uzlaştırmacı karma bir dini harekettir. Bu dini hareket Hristiyan, Mecusi ve Hint inanışlarının bir sentezi mahiyetindedir. Bu hareketin kurucusu olan Mani gezginci bir kimsedir. Mani ve rahipleri gittikleri her yerde inançlarının propagandasını yapmışlardır. Her yerin özelliklerine uygun olarak inançlarını Maniheizmi yaymaya çalışmışlardır. Fakat Maniheistler zaman zaman etkili olmuşlarsa da belirli bir devreden sonra varlıklarını devam ettirememişlerdir. Yukarıda kısaca temas ettiğimiz Yahudilik, Yahudilere hasredildiği için dini yönden misyonerlik niteliğine sahip değildir. Bir kimsenin Yahudi dinine girmesi için Yahudi anababadan doğması genel ilke haline gelmiştir. Yahudilik, Yahudilerle özdeşleşmiş bir din özelliği kazanmıştır. Başkalarının Yahudiliğe girmesi için özel bir gayret güdülmemektedir. Bunun için de bir propagandaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yahudilerin hakimiyetlerini siyasi, iktisadi ve kültürel yönden kurmaya gayret ettikleri ve bundan dolayı onlar siyasi misyonerler olarak kabul edilmektedir. Kimsenin Yahudiliği kabul etmesini istemedikleri fakat herkesi kendi gayelerine hizmet ettirmek istedikleri iddialar arasındadır. Dini olmamakla beraber misyonerliği siyasi, iktisadi ve kültürel yan kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları yaygın olan kanaattir. İslam dinine gelince Hazreti Muhammed İslam'ı gerek Araplara ve gerekse diğer milletlere tebliğ etmeye çalışmıştır. Sahabeler ve ondan sonra gelenler de İslam'ı yaymak için büyük gayret sarf etmişlerdir. Müslümanlar İslam'ı yaymada dünyevi hiçbir menfaat gütmemiş, onu bir sömürü aracı olarak kullanmamış, sadece tebliğ vazifesini yerine getirmişlerdir. Bunun ilk misali Hazreti Muhammed'in onu yolundan çevirebilmek için "Ya Muhammed, mal istiyorsan mal, reislik istiyorsan seni başımıza reis yapalım. Yeter ki sen bizim dinimize dokunma" denildiğinde "Bir elime ayı, öbür elime de güneşi verseniz siz iman etmedikçe ben bu işten vazgeçmem" cevabında bulmaktadır. Fakat dini kabulde de güzel sözlerle hakkı tebliği esas almıştır. İslam'da zorlama yoktur, dinde zorlama yoktur. Ya Muhammed, insanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözlerle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Ve peygambere düşen sadece tebliğdir. Nur 54 ayetlerinde tebliğin metodu ortaya konulmuştur. İslam tarih boyunca yayılmasında zor ve yoğun bir propaganda metodunu kullanmamıştır. Çünkü eğer kullanılsaydı, ta Viyana'ya kadar giden, üç kıtaya hükmeden Türkler ve İslam yegane ve hakim unsur olurdu. Aksine Türkler sadece ilahi kelimetullah yolunda cihat etmiş ve tebliği esas almışlardır. Müslümanlar bilir ki zorla inanandan fayda gelmez. Fakat Müslümanların yapmak istemediğini diğer dinden olanlar, bilhassa Yahudi ve Hristiyanlar bilerek yapmışlardır. Onlar görünüşte Müslüman olarak Müslümanları kandırma yoluna gitmişlerdir. İşte İslam yayılma, dünyaya din olarak hakim olma durumuna gelince onun karşısında mensuplarını günden güne kaybetmekte olan Hristiyan kiliseleri yeni taktiklere girişmişlerdir. Bunlardan birisi de misyonerlik faaliyetleridir. Misyonerlik genel bir anlam ifade etmesine rağmen günümüzde Hristiyanlıkla özdeş hale gelmiştir. Misyonerlik denilince ilk akla gelen Hristiyanlık propagandası olmuştur. Onun için Hristiyan misyonerliğinin tarihçesine göz atmakta fayda vardır. Aslında Hazreti İsa'nın başlangıçta dini yayma idealinin olması pek tabidir. Çünkü bu din ilahidir ve evrenseldir. Gayesi de doğru yoldan ayrılmış insanları doğru yola, hak yola davet etmektir. Hazreti İsa akla uygun hak dini, tevhid dinini yaymaya çalışıyordu. Kur'an Hazreti İsa'nın "Ben benden önce gelen Tevrat'ı tasdik ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek üzere gönderildim" dediğini bildirmektedir. Fakat Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği dine Hazreti İsa'nın zamanında inananların sayısı azdı. Hazreti İsa'dan sonra ona uyanlar artmış, onun getirdiği esaslarda ve yorumunda çeşitli vesilelerle değişmeler olmuştur. Bunun içindir ki Müslümanlar Allah'ın Hazreti İsa'nın da haber verdiği, Hazreti Muhammed'i gönderdiğini, artık tebliğ sırasının İslam'ın olduğunu ve buna rağmen Hristiyanların teslis esasına dayanan dini yaymaya çalıştığını, Hazreti İsa'nın tasvip etmediği yolu benimsediklerini kabul etmektedir. Hazreti İsa'dan sonraki ilk asırlarda Hristiyanların arasında ayrılıklar olmuş ve mücadeleler devam etmiştir. İslam onların ihtilafa düştükleri konuların doğrusunu bildirmiştir. Buna rağmen onlar hem kendi aralarında hem de İslam dini mensuplarına karşı mücadelelerine devam etmişlerdir. Önce hakimiyeti elde eden Katolikler misyonerlik faaliyetlerine başlamışlardır. Hristiyan misyonerleri hareket noktası olarak Hazreti İsa'nın şu sözünü almışlardır. İmdi siz gidip bütün milletleri şakirt edinin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle vaftiz eyleyin. Size emrettiğim her şeyi tutmalarını onlara öğretin. Bunun üzerine havariler dünyanın dört bir yanına dağılmış, Hazreti İsa'nın öğrettiklerini yaymaya başlamışlardır. Bugünkü Hristiyan misyonerleri de havarileri ilk misyonerler olarak kabul etmekte ve onların yolundan gittiklerini ileri sürmektedirler. İsa'nın bu sözlerinin insanlar arasında Tanrı devleti tesis edin şeklinde yorumlanması, Yahudilerden sonra ikinci bir arz-ı mevut ideali doğurmuştur. İlk devrelerde Hristiyanlığın yayılmasında önemli faaliyetler gösterenler arasında, Hristiyanlığın şiddetli düşmanı iken bir vizyonla Şam yolunda İsa'yı görüp onun kendisine niçin böyle eziyet ettiğini sormasından sonra, Hristiyan olan Yahudi dönmesi Pavlus yer almaktadır. Pavlus çalışma alanı olarak putperestlerle Avrupalıları seçmiş. Hristiyanlığı onlara kabul ettirebilmek için Hristiyanlıktaki bazı hükümleri değiştirmiş, bazı hükümleri kaldırmış, bazılarını faaliyet gösterdiği toplumlarda var olan inançlarla değiştirmiş ve böylece Hristiyanlığı onlara benimsetmeye çalışmıştır. Pavlus'un yanında o devrede ve ondan sonraki devrelerde çeşitli Hristiyan azizleri misyoner olarak görev yapmışlardır. Havariler ilk yüzyılda Hristiyanlığı yaymak için bugünkü Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı da içine alan bölgeye gitmişlerdir. Ermenistan'ın toptan Hristiyan olmasını sağlayan ve Ermeni kralı Tridat'ı Hristiyan eden Gregor olmuştur. Milattan sonra 313'te Konstantin Hristiyanlığa sempati duymaya başlamış ve İstanbul'u başşehir yapmıştır. İmparator Konstantin Hristiyanlara din hürriyeti tanımıştır. Bundan sonra Hristiyanlar bir devlet desteğinde dinlerini yaymaya başlamışlardır. Hristiyanlık Roma hakimiyetinde olan Şam, Mısır, Habeşistan, Yemen, Avrupa ve Anadolu'da merkezlere kavuşmuştur. Bununla beraber ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmazlıklara son vermek için de konsiller toplanmıştır. Konstantin ilk konsili 325'te İznik'te toplamıştır. Ayrılmalar ve dolayısıyla konsiller birbirini izlemiştir. 451'de Kadıköy konsili ile ayrılıklar zirveye çıkmış, Monofizitler, Ermeniler, Süryaniler, Habeşliler, Kiptiler ana kiliseden kopmuştur. Böylece mücadeleler dönemi başlamış ve devam etmiştir. Kalkedon, Kadıköy konsilinden 2 asır sonra İslam'ın zuhuru Hristiyanlığı sarsmaya başladı. Artık onlar için mücadele edilecek yegane güç Müslümanlar oluyordu. İslam'ın gelişmesi onları düşündürüyordu. Zamanla Hristiyan kaleleri düşüyor, Anadolu Selçuklu Türkleri ile beraber hem İslamlaşıyor hem de Türkleşiyordu. Bu hadise bütün Hristiyanların ayrılıkları bırakıp Müslümanlara karşı ortak cephe oluşturmasına yol açtı. Böylece haçın yerini alan Hilali kaynağında boğmak için asırlarca süren haçlı seferleri başlatıldı. Fakat neticede Müslümanlar kazandı. İslam yayıldı ve ilerledi. Sonunda Hristiyan dünyasının Bizans'ın kalesi İstanbul 1453'te düştü ve Türkler İstanbul'u fethetmiş oldu. İşte bundan sonra silahla netice almanın mümkün olmadığı kanaatine varan Hristiyanlar, Türkleri dolayısıyla Müslümanları durdurabilme yollarını görüşmek için kongreler düzenlemeye başladı. Çeşitli ülkelerde bulunan görevlilerinden raporlar istendi. Sunulan raporlar değerlendirildi. Müslümanları içten zayıflatmanın ve yıkmanın tek çıkar yol olabileceği sonucuna varıldı. Hatta bu arada İslam ülkelerine gönderilmek için Arapçayı ve İslam felsefesini iyi bilen misyoner papazlar yetiştirecek okullar açıldı. Burada yetiştirilen papazlar İslam ülkelerine gönderildi. İngiltere'de 1646'da İngiliz parlamentosu Hristiyanlığın neşri için bir cemiyet kurdu. 1662'de Vatikan'da Propaganda Bakanlığı kuruldu. Bu teşkilat Paris'te misyoner papaz okulu açtı. Sonraları bunlara yenileri eklendi. Bu teşkilatlar zamanla yeni şubeler açmaya devam etti. Bu sıralarda Martin Luther, Calvin ve Zwingli ile Protestanlık zuhur etmişti. Almanya, İsviçre, Danimarka, Amerika ve Rusya'da binden fazla teşkilat kuruldu. Misyonerlik faaliyeti bakımından başta İngiltere ve Amerika ve daha sonra Fransız Katolikleri gelmektedir. 1820'den sonra sahnede Amerikan misyonerleri görülmektedir. İngilizlerin metodunu takiple işe başlayan Amerikan misyonerleri köken olarak Protestandır. Fakat faaliyetleri Hristiyanlık için olmuştur. Türkiye'de ise hemen hemen ilk misyoner hareket 1701 yılında Sivas'ta Ermeni Mekitar ile başlamaktadır. O Ermeniler arasında milli şuuru uyandırmaya çalıştı. Ermeniler arasında Katolik propagandası 130 sene kadar sürdü ve nihayet Osmanlı Devleti Fransa'nın tavassutu ile 1830'da Katolik Ermenileri ayrı bir cemaat olarak tanıdı. Daha sonra Amerikalı misyonerler Protestanlığı Ermeniler arasında yaymaya başladı. Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle 1847'de de Protestan Ermeniler ayrı bir cemaat olarak kabul edildi. Kısaca tarihi gelişimini sunduğumuz misyonerlik faaliyetleri memleketimizde ve İslam dünyasında durmuş değildir. Her yerin özelliklerine göre faaliyet göstermektedir. Ülkemizde Katolik, Ortodoks, Protestan, Ermeni Kilisesi gibi büyük Hristiyan mezhepleri kilise ve okullarıyla faaliyet göstermektedir. Müslümanlar yanında bu Hristiyan gruplara yönelik de misyoner faaliyetleri bütün canlılığıyla sürmektedir. Bunların yanında Adventistler, Baptistler, Mormonlardan sinsi ve dinsi bir görüş altında yoğun faaliyet gösteren, tehlikeli boyutlara ulaşmış Yehova şahitlerine kadar bir yığın dini cereyan vardır. Bu konuda ayrıca doğudan gelen meditasyon, tenasuh, hulul gibi fikir, inanç ve bedeni zihni tekniklerin arkasına sığınan veya bunları istismar eden cereyanları da unutmamak gerekir. 4. Misyonerlerin çalışma metotları. Misyonerler çeşitli metotlarla çalışırlar. Göstermelik olarak bazen açık faaliyetleri yanında kanunlar çerçevesinde çok defa gizli ve dolaylı faaliyetlerde bulunurlar. Bu metotlarda her zaman din ilk sırayı almayabilir. İlmi ve içtimai sahalarda faaliyetlerini yoğunlaştırır, vereceklerini bu kisveler altında vermeye çalışırlar. Misyonerler giriştikleri faaliyetlerde başarılı olabilmek için çeşitli metotlar uygularlar. Bunları şöyle sıralayabiliriz. A. Dini teşkilatlar kurma ve yayın yapma. Misyonerler önce faaliyete geçecekleri yeri tespit eder ve orada bir teşkilat kurarlar. Bu teşkilatı o bölgeye göre yetiştirilmiş elemanlar yürütür. Misyonerler Kitab-ı Mukaddesi, dini kitap, broşür ve dergileri o ülkenin dilinde neşreder ve dağıtırlar. Çeşitli telkinler maddi ve manevi yardımlarla Hristiyanlığı sevdirmeye çalışırlar. Müslüman olan ülkelerden geri kalmış olanların geri kalmışlıklarını istismar eder ve bunu İslam'a bağlayarak mensuplarını İslam'dan soğutmak isterler. Dini kuruluşları vasıtasıyla kendi dinlerini üstün göstermek, diğer dinlerin kutsal kitaplarında çelişki zannettikleri hususları öne çıkararak dini bilgileri yeterli şekilde kavrayamamış insanları tespit edip onları kendi dinlerine çekmeye çalışmak. Bunları yapamadıkları yerde sahip oldukları dinden soğutmak veya ona düşman yapabilmek. Fakir aile insanlarının fakirliklerini istismar etmek onların taktiklerinden bir kısmını oluşturur. B. Okul ve çeşitli tesisler açma, yardım yapma. Azınlıkta bulunan Hristiyan çocuklarının eğitim ve öğretimlerini içinde yaşadıkları toplumun çocuklarından üstün hale getirirler. Bu vesile ile bu okul ve kuruluşların propagandasını yaparak Hristiyan olmayan ailelerin çocuklarının da oralara akın etmesini sağlarlar. Buraya çektikleri başka dinden çocukları Hristiyan yapmaya, bunu yapamazlarsa onların en azından milli ve dini karakterini bozmaya uğraşırlar. Hristiyan çocuklarını ise daha da şuurlandırırlar. Bu okullarda yabancı dil öğretimi görmek görüntüsü altında misyoner papazları derslere sokup Hristiyanlık propagandası yaparlar.